Ayrım 6. Piramit, Herring Mankell, sayfa 64. Kapının üzerine Helena Aronson, müdür yardımcısı yazılmıştı. Wallander derin bir nefes alıp kapıyı tıklattı. Ses duyunca içeri girdi. Telefon görüşmesini bitirmiş, daktilonun başında oturuyordu. Haklıydı, kızgın değil, açıkça şaşırmıştı.
''Sen'' dedi, ''burada ne arıyorsun?''
''Bir soruşturma için buradayım'' dedi Wallander. ''Bana yardım edebileceğini düşündüm.'' Ayağa kalkmış, şimdiden ondan gitmesini isteyecekmiş gibi görünüyordu. ''Dediğim gibi'' dedi Wallander. ''Kesinlikle kişisel bir şey değil.'' Hala tetikteydi. ''Sana hangi konuda yardımcı olabilirim?'' ''Oturabilir miyim?'' ''Eğer uzun sürmeyecekse.'' Wallander Hemberg gibi konuşuyor diye düşündü. Güçlü olan taraf oturmaya devam ederken ayakta durup kendinizi daha aşağıda hissetmenizi istiyor. Wallander oturdu ve bir zamanlar masanın diğer tarafındaki kadına nasıl bu kadar aşık olabildiğine şaşırdı. Şimdi onunla ilgili hatırladığı şey çok katı ve kibirli olduğundan başka bir şey değildi. ''İyiyim'' dedi, ''hiç sormadan söyleyeyim.''
''Ben de iyiyim.''
''Ne istiyorsun?'' Wallander kabalığı karşısında iç çekti ama yine de olanları anlattı. ''Nakliye sektöründe çalışıyorsun'' diye bitirdi. ''Hoğla'nın denizde gerçekte ne iş yaptığını nasıl öğrenebileceğimi bilirsin. Hangi şirketlerde ve hangi gemilerde çalıştığını öğrenmek istiyorum.''
''Biz nakliyecilik yapıyoruz'' dedi Helena. ''Kokums ve Volvo'nun ürünlerini taşımak için gemiler kiralıyoruz ya da gemilerin bir bölümünü, hepsi bu kadar.''
''Bilen biri olmalı.
Polis başka yöntemlerle bulamaz mı?''
Wallander bu sorunun geleceğini tahmin ettiği için bir cevap hazırlamıştı. ''Bu soruşturma biraz gizli yürütülüyor'' dedi. ''Bu nedenle fazla ayrıntıya giremeyeceğim.'' Ona tam olarak inanmadığını görebiliyordu ama bunu eğlenceli bulduğu da anlaşılıyordu.
''Bazı meslektaşlarıma sorabilirim'' dedi. ''Eski bir kaptanımız var ama benim kazancım ne olacak, sana yardım olursa tabii.''
Karşılığında kendini toplayarak arkadaşça bir ses tonuyla ''Ne istersen'' dedi. Başını salladı.
''Hiçbir şey'' dedi.
Wallander ayağa kalktı. ''Telefon numaram aynı.''
''Benimki değişti'' dedi Helena, ''ama sana vermeyeceğim.''
Wallander yeniden sokağa çıktığında terden ıslandığını fark etti. Helena ile görüşmesi beklediğinden daha gergin geçmişti. Ne yapacağını düşünerek bir süre hareketsiz bekledi. Daha fazla parası olsaydı Kopenhag'a giderdi. Ama hastalık bahanesiyle işe gitmediğini hatırladı. Biri onu arayabilirdi. Evden çok uzaklaşamazdı. Bir yandan da ölen komşusuna harcadığı zamanın arttığı gerçeğini kabul etmesi zor geliyordu. Danimarka vapurlarının karşısındaki bir kafeye gidip günün menüsünden yedi. Sipariş vermeden önce ne kadar parası olduğunu kontrol etti. Yarın bankaya gitmesi gerekiyordu. 1000 kronu daha vardı. Ayın geri kalanını da idare ederdi. Yahni yiyip su içti. Saat 1'e doğru yola koyuldu. Güneybatıdan yeni fırtınalar geliyordu. Eve gitmeye karar verdi. Ama babasının banliyösüne giden bir otobüs görünce ona bindi. Birkaç saat de olsa babasının bavullarını toplamasına yardım edebilirdi. Evde tarif edilemez bir karışıklık vardı. Babası eski bir gazeteyi okuyordu. Kafasında yırtık, eski bir hasır şapka vardı. Wallander'e şaşkınlıkla baktı.
''Bıraktın mı?'' diye sordu.
''Neyi bıraktın mı?''
''Mantıklı olanı yapıp polisliği bıraktın mı?''
''Bugün izinliyim'' dedi Wallander. ''Ayrıca konuyu tekrar açmanın anlamı yok. Asla anlaşamayacağız bu konuda.''
''1949'dan kalma bir yazı buldum'' dedi. ''İlgimi çekti.''
''20 yılı geçmiş, gazeteleri okumak için gerçekten zamanın var mı?''
''O zamanlar bunu okumaya vaktim olmamıştı'' dedi babası. ''Her şey bir yana, bütün gün çığlık atmaktan başka hiçbir şey yapmayan 2 yaşında bir oğlum vardı. Bu yüzden ancak şimdi okuyorum.''
''Toplanmana yardım ederim'' diye düşünmüştüm. Babası porselenlerle dolu bir masayı işaret etti.
''Bu şeylerin kutulara konması gerekiyor'' dedi. ''Ama düzgün yapmalısın, hiçbir şey kırılmasın. Kırık bir tabak bulursam yenisini almak zorunda kalırsın.''
Babası gazetesine döndü. Wallander montunu astı ve porselenleri toplamaya başladı. Tabakları çocukluğundan hatırlıyordu. Özellikle de kenarında küçük bir kırık olan kupayı çok net hatırlayabiliyordu. Babası bir sayfa daha çevirdi. ''Nasıl hissettiriyor?'' diye sordu Vallender.
''Ne nasıl hissettiriyor?''
''Taşınmak.''
''İyi, değişiklik güzeldir.''
''Hala evi görmedin mi?''
''Hayır ama iyi olacağına eminim.''
Vallender, ''Babam ya deliriyor ya da bunuyor ama yapabileceğim hiçbir şey yok.'' diye düşündü. ''Hani Christina gelecekti?'' dedi.
''Alışverişe çıktı.''
''Onu görmek isterdim, neler yapıyormuş?''
''İyi, mükemmel bir adamla tanışmış.''
''Buraya mı getirdi?''
''Hayır ama bana sesinden iyi biri gibi geldi. Muhtemelen yakında onun sayesinde torun sahibi olabileceğim.''
''Adı ne? Ne iş yapıyor? Bütün bunları tek tek sormam mı gerekiyor?''
''Adı Jens, diyaliz araştırmacısı.''
''O da ne?''
''Böbrek, daha önce duyduysan eğer. Bir akademisyen, ayrıca küçük hayvanları avlamayı seviyor. Bana mükemmel bir adam gibi geldi.''
Tam o anda Vallender bir tabak düşürdü, ikiye bölündü. Babası gazeteden başını kaldırmadı.
''Bu sana pahalıya patlar.'' dedi.
Vallender'e bu kadarı yetmişti. Montunu alıp tek kelime etmeden çıktı. Österlen'e asla gitmeyeceğim diye düşündü. Bir daha asla onun evine adımımı atmayacağım. Bu adama bunca yıl nasıl katlandım anlamıyorum ama yetti artık. Farkında olmadan yüksek sesle konuşmaya başlamıştı. Rüzgara karşı bisikletle giden biri gözünü dikmiş ona bakıyordu. Vallender eve gitti. Holland'ın dairesinin kapısı açıktı, içeri girdi. Yalnız bir teknisyen kül kalıntılarını topluyordu.
''Bitirdiğinizi sanıyordum.'' dedi Vallender şaşırarak. ''Suyun ne son titiz çalışır.'' diye yanıtladı teknisyen.
Konuşmanın devamı gelmedi. Vallender tekrar merdiven boşluğuna çıkıp kendi kapısının kilidini açtı. Aynı anda Linnea Almquist binaya girdi.
''Ne kadar korkunç.'' dedi. ''Zavallı yalnız adam.''
''Görünüşe göre bir kadın arkadaşı varmış.'' dedi Vallender.
''Buna pek inanmıyorum.'' dedi Linnea Almquist. ''Olsaydı fark ederdim.''
''Eminim ederdin.'' dedi Vallender. ''Ama galiba burada buluşmuyorlarmış.''
''Ölüler hakkında kötü konuşulmaz.'' deyip merdivenleri çıkmaya başladı.
Vallender bir kadın arkadaşı varmış demenin nesinin kötü olduğunu merak etti. Vallender dairesine girince Mona ile ilgili düşüncelerinden kaçamayacağına, onu araması gerektiğine karar verdi. Yoksa her akşam olduğu gibi kendi isteğiyle aramasını mı beklemeliydi? Vallender kaygılarından kurtulmak için topladığı eski gazeteleri atmaya başladı. Sonra da banyoya girişti. Beklediğinden çok daha eski, kökleşmiş kir olduğunu fark etti. 3 saatten fazla temizlik yaptıktan sonra sonuçtan memnun olmaya başladı. Saat 5 olmuştu, biraz patates kaynatıp soğan doğradı. Telefon çaldı, aklına hemen Mona geldi, kalbi daha hızlı atmaya başladı. Ama başka bir kadının sesiydi. Adının Maria olduğunu söyledi. Gazete bayisindeki kız olduğunu anlaması birkaç saniyesini aldı.
''Umarım rahatsız etmiyorumdur.'' dedi. ''Bana verdiğiniz kağıdı kaybettim. Telefon rehberinde adınız yoktu. Rehber servisini arayabilirdim ama onun yerine polisi aradım.''
Vallender irkildi. ''Ne dediniz?''
''Kurt Vallender adında bir polisi aradığımı ve söyleyeceğim önemli şeyler olduğunu. İlk başta bana ev numaranı vermek istemediler ama pes etmedim.''
''Yani komiser yardımcısı Vallender'i mi istediniz?''
''Kurt Vallender'i istedim. Ne önemi var?''
''Önemi yok.'' dedi Vallender, rahatlamıştı. Dedikodu emniyette hızla yayılabilirdi. Karmaşaya neden olabilir ve Vallender'in komiser yardımcısı olduğunu iddia ederek etrafta dolaştığı gibi gereksiz, komik bir hikaye ortaya çıkabilirdi. Cinayet büro polisi olarak kariyerine böyle başlamayı hayal etmemişti.
''Sizi rahatsız edip etmediğimi sormuştum.'' diye tekrarladı.
''Müsaitim.''
''Düşünüyordum.'' dedi. ''Holland ve bahis kuponları hakkında hiç kazanmadı bu arada.''
''Nereden biliyorsunuz?''
''Nasıl oynadığını kontrol ederek oyalanırdım. Sadece onunkileri değil, ayrıca İngiliz futbolu söz konusu olduğunda çok bilgisizdi.''
''Hem Berg'in dediği gibi.'' diye düşündü Vallender. ''Bu konuda daha fazla kanıta gerek yok.''
''Ama sonra telefon görüşmelerini düşündüm.'' diye devam etti. ''Sonra birkaç kez o kadından başka birini de aradığını hatırladım.''
Vallender dikkat kesildi. ''Kimi?''
''Taksi durağını aramıştı.''
Bunu nasıl biliyorsunuz?
Bir araba istediğini duydum. Adresini dükkanın hemen yanındaki bina olarak vermişti.
Wallander düşündü. Bunu kaç kez yaptı?
3 veya 4 kez. Önce diğer numarayı aradıktan sonra.
Nereye gittiğini duymadınız mı?
Bundan bahsetmedi.
Hafızanız hiç fena değil dedi Wallander hayranlıkla. Ama şu aramaları ne zaman yaptığını hatırlamıyor musunuz?
Çarşamba günü olmalı.
En son ne zaman aramıştı? Cevap hızlı ve kendinden emin bir şekilde geldi. Geçen hafta. Bundan emin misiniz?
Elbette eminim. Geçen çarşamba 28 Mayıs'ta.
İyi dedi Wallander. Çok iyi.
Bunun bir faydası olur mu?
Olacağından eminim.
Hala bana ne olduğunu söylemeyi düşünmüyorsunuz yani.
Yapamam dedi Wallander. İstesem de söyleyemem.
Bana sonra anlatır mısınız?
Wallander söz verdi. Sonra telefonu kapatıp kadının söylediklerini düşündü. Ne anlama geliyordu? Hall'ın bir yerlerde bir kadını vardı. Onu aradıktan sonra bir taksi çağırmıştı.
Wallander patatesleri kontrol etti. Henüz pişmemişti. Sonra Malmö'de taksi şoförlüğü yapan iyi bir arkadaşı olduğunu hatırladı. Birinci sınıftan beri okul arkadaşıydılar ve yıllardır iletişim halindeydiler. Adı Lars Andersson'du. Numarasını telefon rehberine yazdığını hatırladı. Numarayı bulup aradı. Telefonu Andersson'un karısı Ellen açtı. Wallander onunla birkaç kez karşılaşmıştı. Lars'ı arıyorum dedi.
Dışarıda takside dedi ama gündüz vardiyasında yaklaşık 1 saate döner.
Wallander kocasına aradığını söylemesini istedi.
Çocuklar nasıl diye sordu Ellen.
Benim çocuğum yok dedi Wallander hayretle.
O halde yanlış anlamış olmalıyım diye yanıtladı. Lars'ın 2 oğlunuz olduğunu söylediğini sanıyordum.
Maalesef hayır dedi Wallander. Ben evli bile değilim.
Bu çocuk sahibi olmak için bir engel değil ki.
Wallander patateslere ve soğanlara döndü. Daha sonra buzdolabında kalan şeylerin bir kısmını kullanarak yemek hazırladı. Mona hala aramamıştı. Yine yağmur yağmaya başlamıştı. Bir yerlerden akordiyon sesi duyuluyordu. Kendi kendine ne yaptığını sordu. Komşusu Holland önce bazı değerli taşları yuttuktan sonra intihar etmişti. Biri onları geri almaya çalışmış, ardından öfkeyle daireyi ateşe vermişti. Etrafta bir sürü akıl hastası açgözlü insan vardı ama ne intihar etmek suçlu ne de açgözlü olmak. Saat 6:30'tu. Lars Andersson aramamıştı. Wallander saat 7'ye kadar beklemeye karar verdi. Sonra tekrar arayacaktı. 7:05 Andersson aradı.
Yağmur yağdığında işler açılır. Beni aramışsın.
Bir vaka üzerinde çalışıyorum dedi Wallander. Belki bana yardım edebilirsin diye düşündüm. Geçen çarşamba bir yerden müşteri alan bir şoförü bulmak istiyorum. Saat 3 civarında. Rosengort'taki bir adresten müşteriyi almış Hall'ın adında bir adamı.
Ne olmuş?
Şu an bir şey söyleyemem dedi Wallander. Cevap vermekten her kaçındığında rahatsızlığı gittikçe artıyordu.
Muhtemelen öğrenebilirim dedi Andersson. Malmö taksi çağrı merkezi çok organizedir. Bana detayları verebilir misin? Ve neyi aramalıyım? Emniyeti mi?
Beni araman en iyisi. Soruşturmayı ben yürütüyorum.
Evden mi?
Şu anda evdeyim.
Ne yapabileceğime bir bakayım.
Sence ne kadar sürer?
Şanslıysak çok uzun sürmez.
Evde olacağım dedi Wallander.
Andersson'a elindeki tüm detayları verdi. Konuşma bittikten sonra bir fincan kahve içti. Mona hala aramamıştı. Sonra ablasını düşündü. Evden aniden ayrıldığı için acaba babası ablasına ne diyecekti? Belki de oğlunun uğradığını söylemeye bile zahmet etmezdi. Christina sık sık babasının tarafını tutardı. Wallander'a göre babalarından ve onun öngörülemeyen öfkesinden korktuğu içindi. Sonra haberleri izledi. Otomotiv sektörü iyi gidiyordu. İsveç ekonomik açıdan büyüyordu. Ondan sonra bir köpek şovundan görüntüler gösterdiler. Sesi kıstı, yağmur yağmaya devam ediyordu. Uzaklarda bir yerde gök gürültüsü duyduğunu sandı. Yoksa Burtov'da inmek için gelen bir metropolitan uçağı mıydı? Andersson tekrar aradığında saat 9:10 geçiyordu.
Beklediğim gibi dedi. Malmö taksi çağrı merkezi son derece iyi organizatör.
Wallander çoktan bir kalem kağıt çekmişti. Araba Arlöv'e gitmiş dedi. İsim kaydı almamışlar. Sürücünün adı Norberg. Ama muhtemelen onu bulup müşteriyi hatırlayıp hatırlamadığını sorabilirim.
Başka bir müşteri daha olma ihtimali yok mu?
Çarşamba günü başka kimse o adrese taksi istememiş.
Arlöv'e mi gitmiş?
Ayrıntı vermem gerekiyorsa Smets Caddesi 9 numaraya. Şeker fabrikasının hemen yanında. Sıra sıra teraslı evlerin olduğu eski bir mahalle.
Kiralık dairelerin olmadığı bir yer o zaman dedi Wallander. Oralarda sadece aileler yaşar ya da tek başına yaşayan birileri sanırım.
Öyle de düşünebilirsin.
Wallander adresi not etti. İyi iş çıkarmışsın dedi.
Senin için daha fazlasını da yapabilirim diye yanıtladı Anderson. Bunu benden hiç istememiş olsam bile. Smith Caddesi'nden bir taksi yolculuğu kaydı var. Özellikle perşembe sabahı saat 4'te. Sürücünün adı Orre ama şu anda onu bulamazsın. Mallorca'da tatilde.
Taksiciler böyle bir masrafı karşılayabilir mi diye düşündü Wallander. El altından para kazandıkları için mi acaba?
Ama elbette Anderson'a bu düşüncelerinden hiç bahsetmedi. Önemli olabilir.
Hala araban yok mu?
Daha değil. Oraya gitmeyi mi düşünüyorsun?
Evet.
Elbette bir polis arabası bulabilirsin değil mi?
Tabii ki.
Yoksa seni alabilirdim. Özel bir şey yapmıyorum. Sohbet etmeyeli uzun zaman oldu.
Wallander teklifini kabul etmeye karar verince Lars Anderson yarım saat içinde onu alacağına söz verdi. Bu sırada Wallander rehber servisini arayıp Smith Caddesi 9 numaradaki telefonun kime ait olduğunu sordu. Buranın kayıtlı olduğu ancak numaranın gizli olduğu yanıtını aldı. Yağmur daha şiddetli yağıyordu. Wallander lastik çizmelerini ve yağmurluğunu giydi. Mutfak penceresinin önünde durdu. Anderson'un binanın önünde yavaşladığını gördü. Arabanın üstünde hiçbir işaret yoktu. Özel arabasıyla gelmişti. Wallander ön kapıyı kilitlerken böylesine çılgın bir havada çılgın bir keşif gezisi diye düşündü. Ama dairede volta atıp Mona'nın aramasını beklemekten iyiydi. Ararsa da cevap vermeyerek hak ettiğini vermiş olurdu. Lars Anderson hemen eski okul anılarını anlatmaya başladı. Wallander artık birçoğunu hatırlamıyordu. Çoğu kez Anderson'un yorucu olduğunu düşünüyordu. Çünkü sanki hayatının en iyi zamanları o zamanlarmış gibi sürekli okul yıllarına dönüyordu. Wallander için okul yalnızca coğrafyanın ve tarihin onu biraz canlandırdığı gri bir angarya olmuştu. Yine de direksiyonda oturan adamı seviyordu. Ailesi Limham'da bir fırın işletiyordu. Bir süredir görüşüyorlardı. Lars Anderson Wallander'in her zaman güvenebileceği, arkadaşlıklarını ciddiye alan biriydi. Malmö'yü geride bırakıp kısa süre sonra Arlöv'e vardılar. ''Buradan sık sık taksi istiyorlar mı?'' diye sordu Wallander. ''Evet, çoğunlukla hafta sonları. Malmö veya Kopenhag'da içki içen ve eve dönmek isteyen insanlar oluyor.''
''Hiç başına kötü bir şey geldi mi?''
Lars Anderson ona baktı.
''Ne demek istiyorsun?''
''Gasp gibi, korkutma gibi, bilmiyorum.''
''Hiç olmadı. Ödeme yapmadan kaçmaya çalışan bir adam olmuştu ama onu hemen yakalamıştım.''
Artık Arlöv'ün merkezindeydiler. Lars Anderson doğrudan adrese gitti.
''İşte burada.'' dedi. Arabanın ıslak ön camından işaret ederek. ''Smith Caddesi 9 numara.''
Wallander camını indirip gözlerini kısarak yağmurun içinden 9 numaraya baktı. Yan yana 6 kasaba evinin sonuncusuydu. Bir penceresinde ışık yanıyordu. Evde biri olmalıydı.
''İçeri girmeyecek misin?'' diye sordular Sanderson şaşkınlıkla.
''Sadece bakıyorum.'' dedi Wallander belli belirsiz. ''Arabayı biraz yukarı çekebilirsem inip etrafa bir göz atacağım.''
''Gelmemi ister misin?''
''Gerek yok.'' Wallander arabadan inip yağmurluğun kapüşonunu çekti. ''Şimdi ne yapacağım?'' diye sordu kendi kendine. Kapı zilini çalıp Bay Holland'ın geçen çarşamba öğleden sonra 3 ile sabah 4 arasında burada olmasının mümkün olup olmadığını mı sorayım? ''Bu bir zina olayı mı?'' desem. ''Ya kapıyı açan erkek olursa o zaman ne demeliyim?'' Wallander kendini aptal gibi hissetti. Bu anlamsız çocukça ve zaman kaybı diye düşündü. Kanıtlayabildiğim tek şey Smith Caddesi 9 numaranın aslında Arlöv'de bir adres oldu. Yine de karşıya geçmekten kendini alamadı. Kapının yanında bir posta kutusu vardı. Wallander üzerindeki ismi okumaya çalıştı. Cebinde sigarayla kibrit kutusu vardı.
Biraz zorlukla kibritlerden birini yakabildi ve alevi yağmurla sönmeden önce adını okuyabildi. Alexandra Batista diye okudu. Demek gazete bayisindeki Maria haklıydı. A ile başlayan ilk isimli halen Alexandra adında bir kadını aramıştı. Peki yalnız mı yoksa ailesiyle mi yaşıyordu? Bir ailenin varlığını gösteren çocuk bisikleti veya başka eşyalar olup olmadığını görmek için çitin üzerinden baktı ama bir şey görmedi. Evin etrafında dolaştı. Yan tarafında tamamlanmamış bir ev vardı. Çitler kırık döküktü ve arkasına paslı birkaç varil bırakılmıştı. Hepsi buydu. Evin arkası karanlıktı. Işık sadece sokağa bakan mutfak penceresinden geliyordu. Kesinlikle yetkisiz ve anlamsız bir şeye dahil olma hissine rağmen Wallander araştırmasını tamamlamaya karar verdi. Alçak bir çitin üzerinden atlayıp çimenlere basarak eve doğru koştu. Biri beni görürse polisi arar da yakalanırsam polislik kariyerimin geri kalanı duman olup uçar diye düşündü. Vazgeçmeye karar verdi. Batista ailesinin telefon numarasını yarın bulabilirdi. Cevap veren bir kadın olursa birkaç soru sorabilirdi. Erkekse telefonu kapatabilirdi.
6. ayrımın sonu. Sayfa 76.